Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyi sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz, çok değerli gönül dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz aziz dostlarım. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Değerli dostlar, biliyorsunuz 2025 yılında insanın sosyal hayatını inşa eden sosyal etkinliklerini işliyoruz. Dostluğumuzu pekiştiren, arkadaşlığımızı derinleştiren, bizi toplumla barıştıran, kaynaştıran ve insanın sorumluluklarının farkına vardıran sosyal etkinlikleri. Çünkü insan bu etkinlikleri yaşadığında sadece toplum bir parçası olmuyor aziz dostlarım. Sadece toplum için yapmıyor bunu, kendi iç dünyasında da huzur buluyor, kendisini daha iyi hissediyor. Ve iletişimi, hayatının anlamı olan iletişimi daha sağlam bir zemine oturuyor. İşte bu yüzden sosyal beceriler sadece davranışlarımız değil, hayatımıza anlam ve derinlik katan görünmez köprüler oluyor. En son sosyal farkındalık yetkinliğini işliyorduk sizlerle. Sosyal farkındalık artık 5-6 haftadan beri devam ediyorum aynı konuya. Çok iyi bildiğiniz gibi başkalarının duygu ve ihtiyaçlarını okuyabilme, içinde bulunan bağlamı doğru çözümleyebilme, farklı kültürlerin inceliklerini gözetebilme kapasitesiydi. Kişinin aslında içinde yaşadığı topluma vefa borcu. Kültürümüzün kadim değeri olan imece ile ters giden şeyleri düzeltme becerisi ve isteği. Ve davranışı aynı zamanda. Yaşadığımız yeri daha iyi bir hale getirme çabası. Ama son zamanlarda hem sosyal farkındalığımız hem de zoraki fark ettiğimiz olaylarla ilgili üzerimize düşeni yapma sorumluluğumuz biraz düşük gibi. Ve geçen hafta ve önceki hafta bunun bizde bizim toplumumuzda zayıf olmasını iki etkili zehire bağlamıştım aziz dostlarım. Hatırlayacaksınız, birinci zehir Batı'nın endüstri devrimi ve sanayileşme hamlesi sonrası üstün silah teknolojisiyle İslam alemini tarumar etmesi ve bunun sonucu olarak da bizde gelişen aşağılık kompleksi. Görüyorsunuz son Gazze olaylarında, Gazze soykırımında, Gazze olayları da denmez artık buna, bu bir soykırım. Gazze soykırımında Amerikan Başkanı'nın, İsrail Siyonistlerin, soykırımcı, katliamcı, işkenceci katillerin ve onlara yardım eden İtalya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın tavrını, hani güçlü olmalarını, haklı olmalarını silahlara bağlıyorlar. Bizim silahımız var. Ekonomik olarak bütün düşman ülkeleri çökertecek bir ekonomik güç, bütün iş adamları arkalarında. Dolayısıyla bu aşağılık kompleksi sadece Gazze'de sökmedi. Görüyorsunuz 2 yılda bütün dünyanın çullandığı küçücük bir coğrafyada Hamas mücahitleri, Kassam Tugayları neler yaptı görüyorsunuz ve onlara neler yapılmasına rağmen. Dolayısıyla yani bu aşağılık kompleksinin bir anlamı yok. Allah Müslümanın üstün olduğunu, kafirlerin pislik olduğunu, bizim onlardan daha üstün olduğumuzu, Allah katında izzetin sahibinin sadece Allah olduğunu, onu ve peygamberi ve dilediğine Rabbin vereceğini, izzetli günlerimizde de İslam aleminin dünyanın hakimi olduğunu zaten biliyoruz. Bunu yeniden hatırlamak lazım. İkinci zehir de dünya sevgisi, kapitalist dünya düzeni çarkının bize olan sevgisi, muhabbeti. Bunun bize çok tatlı gelmesi. Şirket, millet, devlet ve fert olarak mevcut şartlarımızdan bir adım geriye düşmemek, elimizdeki sözüm ona kazanımları, ganimetleri bir gıdım bile kaybetmemek adına, halbuki rızık er-rızk alallah, Allah'ın elinde, takdirinde. Bu sebeple sosyal farkındalıkla ilgili tüm duyargaçlarımızı, radarlarımızı kapatmak. İki zehir. Çok da isabet olmuş. Geçen hafta bu konuda buna değinmemiz. Sosyal medyada epey bir niye bu kadar tarih veriliyor ki verilen de yani 2 saat. Niye sadece 12 yıllık eğitimde 2 yıl inkılap tarihi var? Niye her yıl bu verilmiyor? Bayağı bir sosyal medyada konu oldu. Aziz dostlarım, desteğinize muhtacım, himmetinize muhtacım. Şahsen bir destek istemiyorum. Anaokullarından itibaren eğer yavrularımıza her gün en az 1 saat tarih dersi verilmezse o yavruların geleceğini unutun. Yani bunun da farkında oldukları için bu kadar ciyaklamalarının sebebi Avrupa'nın, Amerika'nın bu kadar üstümüze gelmesinin sebebi ta 200 yıl öncesinden başlayarak meşrutiyetten, tanzimattan çok çok daha öncelerinde baskı kurarak dinimizi öğretme şeklimize, çocuklarımıza dinini öğretme şeklimize, tarih şuurunu verme şeklimize karışmaları bundan dolayı. Hatırlayacaksınız daha 15-20 yıl öncesine kadar şanlı tarihimizin kadim zaferlerini ders kitaplarımıza koyamıyorduk bile. Bu tarih şuuru ve bilincinin ne kadar önemli olduğunu buradan lütfen onu sizin firasetinize ve basiretinize bırakıyorum. İnşallah bu konuda biraz daha uyanık oluruz. Aziz dostlarım, destek bekliyorum dediğim şey az evvel de dediğim gibi şahsi bir destek değil. Bu kendi geleceğiniz, kendi yavrularınızın geleceği, kendi ülkenizin, ülkemizin, ümmetin geleceğiyle alakalı bir şey. Dolayısıyla geçen hafta bununla alakalı anlattığım zalim komşu köy hikayesini de lütfen unutmayın. Bazıları hikaye olarak anlattığım bu şeyi kendi hayatında da bizzat yaşamış olabilir nokta. Bu sebeple kadim medeniyetimizin şanlı tarihini, kahraman şahsiyetlerini, inanılmaz olaylarını çocuklarımıza anlatmamız lazım. Çünkü insan fıtratı değişmiyor. Hazreti Adem babamız, Hazreti Havva validemiz nasıl cennette onca nimet arasında o yasak meyveyi yediyse, yasak ağaca el uzattıysa, şeytana kandıysa, melun şeytanın, lanetli şeytanın önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda durarak yüvesvisu fî sudurinnâs minel cinneti vennâs sırrınca bize vesvesesi devam edecek kıyamete kadar. Dolayısıyla ayağımızı kaydırmaya çalışan bir ezeli düşmanımız var ve bunun teknolojisi bizim karşı koyabileceğimiz bir teknoloji değil. Sadece Allah'ın halis kulları hariç. Allah'ın halis kulları olma konusunda çabamız az olduğu için şahsım adına konuşuyorum. Çabam hiç olmadığı için şeytanın bütün tuzakları bana galebe çalıyor. Dolayısıyla eğer çocuklarımıza bu şuuru vermezsek son 300 yıldan beri üzerimize sinen bu aşağılık kompleksi zehiri, bu kapitalist düzenin bize emanet bıraktığı mal biriktirme, ganimet biriktirme sevdası ve en hastalığı dünya sevgisi bizi de çocuklarımızı da yok edecek. Evet, Batı başta İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve elebaşları Amerika olmak üzere 3. yılına giren Gazze soykırımını ve 108. yılına giren Filistin mezalimini, katliamını ve işkencesini, soykırımını insani üstünlüğü dolayısıyla değil, silah üstünlüğü dolayısıyla yapabiliyor aziz dostlarım. Irak'ta 650 bin çocuk öldürdük ama bu gerekliydi diyen ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright gibi bu alçaklarda 700 bine yakın cana kıydı son 2 yılda. Böyle zalim bir güruh insan olarak Müslümanlar kadar erdemli, ahlaklı, bilge olamaz. Olamaz ama biz de 1438 yıldır izzetli bir halde, üstün bir halde olmamız lazımken maalesef bir batı hayranlığı, bir batı seviciliği alemi İslam'a yayılmış. Buna bağlı bu aşağılık kompleksi söylediğim zehir. Onun için bunun temizlenmesi ve vücuttan atılması bir numaralı vazife. Üstelik aziz dostlarım, bu zehir yetmezmiş gibi bir taraftan batı güzellemesi yapan zavallılar, diğer taraftan da evlatlarımızı kötüleyen bizler. Yani bu virüs bizlere de bulaşmış durumda. Seni doğuracağıma daş doğursaydım diyen bir anne, bundan bir halt olmaz diyen baba, ya hocam bu sınıfta zaten hiçbir şey olmaz diyen bir öğretmen, ya bizim okulda okul mu diyen bir müdür, ya bu ülke bitmiş artık diyen bir halk. Neden biliyor musunuz? Neden bu durumdayız? Çünkü çekip giden, bu ülkeyi işgal eden, burada tecavüzler, soykırımlar, katliamlar yapan bu işgalci alçaklar geride bu virüsü ve bu virüsün taşıyıcılarını bıraktılar. Varsa yoksa tek cümle bizden bir halt olmaz, bizden bir köy kasaba olmaz. Onun için acil tarih şuuru lazım. Geçen hafta bütün beyitlerini okumuştum. Arif Nihat Asya merhumun Fetih Marşı'nı. Bazı dizeleri cımbızladım oradan. Yeniden hatırlatmama izin verin. Haberin yok gibidir taşıdığın derden. Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın. Yürü hala ne diye kendinle savaştasın. Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın. Kızım sen de fatihler doğuracak yaştasın. Yürü hala ne diye oyunda oynaştasın. Küçük görme, hor görme delikanlım kendini. Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Haydi artık uyan destanını uyandır. Haydi bizden bir halt olmaz diyenleri utandır. Marş'ın bazı dizilerini yer değiştirdim, bazılarını çıkardım. Hani kısaltmak adına, geçen hafta hepsini okumuştum çünkü. Son mısrayı da ben ekledim. Dolayısıyla yani o uyan destanı uyandırmakla alakalı, haydi artık uyan destanı uyandır diyor şair. Haydi bizden bir halt olmaz diyenleri utandır diye de acizane ekledim. Dolayısıyla inşallah sadre şifa olur. Oyunda oynaşta olan, uykuda uyanışta olan, kendiyle savaşta olan gençlerimiz uyanır inşallah. Bir tane şiirle, bir tane beyitle, bir tane mısrayla, bir tane programla, bir tane kitapla, bir tane filmle hep böyle küçümseye küçümseye küçümseye hiçbir şey yapmaz bir halde olmaktansa herkesin bir şeyler yaptığı, onun da kümülatif toplu olarak bir etkide bulunduğu bir iş bizim için çok daha değerli. Aziz dostlarım, inşallah bu uyandırma servisinde tarih şuuru da bir uyandırma iksiri gibidir. Uyandırır onları. Ama tabii bir vakadır, bir tespittir, bir realitedir. Melunlar narkozu öyle vermişler ki hasta adam diye yafladıkları Osmanlı'nın aziz torunları 300 yıldan beri uyanamıyor dalda uykusundan. Bir türlü çıkamıyor o narkozun etkisinden. Bilmiyorum hiç ameliyat olan bir akrabanızın başına geldi mi? Hani narkoz seviyesi, miktarı tam iyi ayarlanmazsa Allah muhafaza bayağı bir problem oluyor narkozdan çıkmak. Dolayısıyla yavrularımıza acil bir tarih iksiri vermek şart. Hatta bazen hani hastanın kalbi de duruyor, onun için acil bir tarih elektroşoku vermek şart diye düşünüyorum. Bu konuda inşallah gelecek hafta bir de müjde gibi sözümüz olsun. Tarihçi yazar Fatih Can hocamla ayrı bir program yapacağım. Bu konuyu enine boyuna konunun uzmanı olan bir dostumuzla konuşmuş oluruz. Sizin de sorularınız olursa bekleriz inşallah. Hem nitelikliinsan@erkamradio.com e-mail adresine, hem Münir Arıkan hem de Erkam Radyo Twitter hesaplarına yollayabilirsiniz sorularınızı. Erkam Radyo'da programın arşiv bağlantısının altında da biliyorsunuz o dinleyici yorumlarımız var. Oraya da mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Aziz dostlarım, sosyal farkındalığımızın hani bu uyuşturulmuş, uyutulmuş, narkoz verilmiş, artık adını ne diyorsanız durumdan çıkıp en azından Gazze ile alakalı batı seviyesine, uzak doğusundan ta kutuplarına varıncaya kadar -25-30 derecede ne nümayişler ne yürüyüşler oluyor görüyorsunuz İsveç'te, Norveç'te, Finlandiya'da, Kanada'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, Meksika'da, hani aklınıza gelen dünyanın her coğrafyasında bu soykırımcı alçaklara karşı bir nümayiş var. Bizde de böyle bir ölü toprağa serpilmiş gibi işte bunun uyandırılmasıyla alakalı her zaman söylediğim gibi Topkapı Sarayı'nın kapısına yazılan o ya valiye külli mazlum, ey bütün mazlumların vilayeti, kol açmışız, kanat açmışız, kol germişiz, kanat germişiz, bağrımıza basmışız. Bütün o mazlumların yarasına merhem olmuşuz. Dinine, diline, ırkına, cinsine, cibiliyetine bakmamışız. Zulüm gördüyse zalime karşı durmuşuz, onu korumuşuz. Bu bizim medeniyetimizin bir özelliği, medeniyetimizin bir hususiyeti, alamet-i farikası. Dolayısıyla bu genetik özellik de öyle kolay kolay bırakılmıyor. Nasıl ki ya benim mavi gözüm var, ben yeşil göz istiyorum diyemiyorsanız ya da ela gözüm var, ben yeşil göz isteyemiyorum diyemiyorsanız ya da çok kısa boylu bir insan ya ben aslında 2-10 olacağım diyemiyorsa, üzerimize sinmiş bazı genetik özellikler, hususiyetler, hassasiyetler de millet olarak bizim özelliklerimizdir. Zalime karşı mazlumun yanında olmak. Tabii burada da gençlerimizin, yavrularımızın yetiştirilmesiyle alakalı, onlara bu şuurun verilmesiyle alakalı tarih önemli bir husustur. Aziz dostlarım, tarihle alakalı bu haftalık bu kadarla iktifa edelim. Biraz bu sosyal farkındalığı artırmamızla alakalı size özel bir uygulama önermek istiyorum. Akılda kalıcı olsun diye de bunu bir akrostişle sosyal diye kodladım. Sosyal model. 6 adımda, dolayısıyla baş harflerinden S, seçici dikkat. İnşallah hatırda kalır. Sosyal diye unutmazsınız. Sosyal farkındalığın kapısı, hani artık 6-7 haftadır anlattığım için tekrar söylemiyorum. Hani hayatta başarılı olmakla alakalı, bulunduğumuz çevreye himmet etmekle alakalı, sadre şifa, bir araya merhem olmakla alakalı, içine doğduğumuz toplumun daha iyi olmasıyla alakalı üzerimizdeki vefa borcudur bu. Sosyal farkındalık yüksek olacak. İşte bunun kapısı dikkatin yönüne göre açılır. Seçici dikkat, dış dünyadaki sayısız uyarandan karşınızdaki kişiyi bilinçli olarak seçmek. Yani mesela ev alacaksanız satılık evler dikkatinizi çeker. Ya da satılık yazıları. Kiralık arıyorsanız kiralık yazıları dikkatinizi çeker. Kırmızı bir araba alacaksanız trafikte hep kırmızı arabaları görürsünüz. Ya da A marka bir araba, A model bir araba alacaksanız hep o modeller varmış gibi gelir size. Dolayısıyla bu Daniel Kahneman'ın Thinking Fast and Slow kitabında açıkladığı şekliyle otomatik tepkileri yöneten sistem birden çok hızlı bir şekilde, değil mi, anında yavaş ve kontrolü düşünerek ortaya koyduğumuz sistem ikiye geçiştir aslında. Empatik bir bakış için gereken şey çoğu zaman böyle devrimsel hızlı bir yöntem değil, 60 saniyelik bir durak. Kemal Sayar hocamızın dediği gibi yavaşla diyor ya. Dolayısıyla hafif bir durma. Mesela normalde 60 saniyelik bir durak diye böyle söylüyorum ama bazen bu bir saniye bile yeter, biliyor musunuz? Mesela telefonu açıyorsunuz. Açmadan evvel şöyle bir çalan numaraya bakıp oradaki yazıya, oradaki resme, kimin aradığıyla alakalı şöyle birkaç saniye bir durup acaba şu anda benimle konuşması nasıl olacak? Şu anda beni neden arıyor acaba? Acaba bir yardıma mı ihtiyacı var? Hani biraz daha onun bakış açısından, dolayısıyla onun gözünden bu an nasıl görünüyora bakmak. Bu 60 saniye, hani 2-3 saniye telefonda dedim, bir düşünce molası hemen tepki vermemek adına. Mesela bazı yakın dostlar, ya bu saatte aranır mı, niye arıyorsun ki, 2'de 1'de bilmem çaldırıyorsun ki falan gibi, hemen tepki vermeden. Dolayısıyla bu 60 saniye ilişkilerde yansıtıcı işlevi çalıştırır. Yüz ifadesi, ses tonu, jestler, mimikler, sözcük seçimi, kelimeler, değil mi? Bütün bunların niyet ve ihtiyaç düzeyinde ele alarak okunması süreci olur bu 60 saniye içerisinde. Böylece ne savunma ne saldırı, bunun yerine self-regülasyon dediğimiz düzenleme devreye girer. Karşı tarafın sinir sistemi de bizim ritmimize uyumlanır. Biraz aynalama yaparız, biraz modelleme yaparız. Dolayısıyla bu seçici dikkat, empatiyi böyle romantize etmeden ölçülü bir merak üretir yani. Empatide çok aşırı ileri gidersek o sempatiye de döner. Dolayısıyla böyle onu çok fazla böyle romantize etmeden, bir de tam egoist de değil. Hani bana göre ne oluyor, bana ne oldu, bana ne yaptı falan gibi değil de onun dünyasında ne oluyoru anlamaya çalıştığımız bir süreç. Mesela bununla alakalı size sosyalin sesini anlatıyorum. Sosyal farkındalıkla alakalı günde 3 kez 60 saniye aziz dostlarım. İçinizden sessizce sorabilirsiniz yani. Eşiniz sizle konuşuyor, bir çalışanınız sizle konuşuyor, bir arkadaşınız sizle konuşuyor. Şu anda ne görüyor? Şu anda ne hissediyor? Şu anda neye ihtiyaç duyuyor? Şu anda beni neden arıyor? Hani neden arıyor yanlış düşünmeyin. Ya şimdi yine para isteyecek, yine borç isteyecek gibi o anlamda değil. Ya ne ihtiyacı var ki şu anda beni arama ihtiyacı duydu? Onu anlamak adına. Dolayısıyla bu sosyal farkındalığı artırmakla alakalı çok harika bir öneri gibi geliyor bana, eğer uygularsanız. Aziz dostlarım, sosyalin O'su odaklı dinleme. Odaklı dinleme, duyduğunu bekletmeden cevaplama dürtüsünü bilinçle erteleme. Hani bir kayalık bir yerde, dağlık bir yerde ooo yaparsınız, oradan da ooo diye ses gelir. Hani nasıl bir ses verirseniz anında öyle bir etki, tepki, değil mi? Eko böyle bir şeydir zaten. Dolayısıyla biz bazen duyduğumuzla alakalı hemen bekletmeden bir cevabı yapıştırırız. Hemen. Bunu yapmadan böyle bilinçle bu cevaplama dürtüsünü, taşı gediğine oturtma isteğini, nefsimizin galebe çaldığı o anda bir susturarak, egoyu bastırarak, biraz ya sabır diyerek, biraz bir anlamaya çalışayım diyerek, derin bir nefes alarak, bilahavle çekerek, hani illa cevap yapıştırmanız gereken olayda bile. Dolayısıyla aktif dinleme artı yansıtma kombinasyonunu birleştiriyoruz burada. Bir süre tutabilirsiniz mesela, sabrınıza göre değişir bu. Ben 8 saat dinlemişliğim var danışanlarımı. Sadece namaz ve yemek ve ihtiyaç molası vererek, ki bunun toplamı da gün içerisinde 1 saati geçmemiştir. 8 saat dinledikten sonra aile çok böyle minnettar bir şekilde, ya hocam biz birbirimizi bile, kaç yıllık evliyiz, 8 saat dinlemedik hiçbir zaman. Allah razı olsun, bize dinlemeyi öğrettiniz diye bir sitayişle, güzellikle bir şey söylemişlerdi, minnetle. Dolayısıyla bu sizin sabrınıza göre değişebilir. Kimisi bir dakika hiç bölmeden dinleyebilir, kimisi 3 dakika, kimisi 5 dakika, kimi 10 dakika. Günün müsaitliğine göre, ama 5 dakika iyi bir aradır. Konuştuğumuz aslarımızı, üstlerimizi, üstler olunca zaten naçar, çaresiz bir şekilde boynumuzu küp dinlemek zorundayız, ama bazen çalışanlar o konuda da adab-ı muaşerete uymadan amirlerinin sözünü de kesebiliyorlar tarz ifade itibarıyla. Dolayısıyla 5 dakika diye bunu set edip, kararlaştırıp, hiç bölmeden dinlemek. Undivided attention diyor Çinliler, böyle dinlemenin böyle resim gibi o şekilinde, dinleme simgesinde, o kelime ifade eden simgede, undivided attention, hiç bölünmemiş bir dikkatle dinlemek. Dolayısıyla bir de yansıtma vardı. Bu aktif dinleme, hiç bölmeden dinlediniz. Hemen ardından yalnızca böyle bir açık uçlu soru sormak. Mesela bir derdini anlattı arkadaşınız size. Bence bunu çözmek için ilk küçük adım ne olsun diye bir sormak istiyorum. Aslında burada bence'deki de yanlış oldu. Çünkü bence ile başlarsanız sizin bir çözüm önereceğinizi düşünerek bu tam yansıtma olmaz. Direkt o bence'yi kaldırıp mesela bunu çözmek için ilk küçük adım ne olsun sence? Dolayısıyla o konuşanı icraya, konuşturmaya, bir çözüm üretmeye taşır. Hiç böyle yargılamadan. Psikolojik mekanizma burada çok basittir. Bölmeden dinlediğimizde bir arkadaşımızı, beynimiz o görülme, duyulma sinyalini alır. Ben görülüyorum, duyuluyorum, işitiliyorum, önemseniyorum, önem veriliyor bana. Birisi vaktini ayırıyor bana. Dolayısıyla burada tehdit algısı düşer, suçlama ihtiyacı düşer. Ve bilinçsel esneklik burada artar. Hani ilkokulda, ortaokulda, lisede bir hatırlayın. Kalk tahtaya söz diye dediğinde bütün bildiğinizi unutursunuz. İstediğiniz kadar hazırlanın. Çünkü neden? Adrenalin kas katı yapar vücudu. O sinaptik ağlarda bilişsel otobanlar dumura uğrar. Kapanır yollar. Otoyol kapalı. Nereden bilgi alacaksınız? Maalesef öyle bir hocamız da olmadı yani. Yavrucuğum, şimdi seni tahtaya alayım. O güzel bilgileri, o güzel kalbin, tertemiz kalbin gibi şu tertemiz tahtaya bir yaz bakalım. Şu tertemiz beyaz kağıda yazılı yapacağım. Lütfen o bilgileri yazın mı? Çıkartın kağıtları, yazılı yapacağım. Ya tehditle, şantajla olmuyor işte bu işler. Dolayısıyla beyni ne kadar rahatlatırsak, karşımızdakine kendisini ne kadar iyi hissettirirsek, onun bilişsel esnekliği arttığı için çözümü zaten kendi üretir yani. Ama çok özür diliyorum aziz dostlarım, kelimem için. Hani tam olanı anlatmanın başka yolu yok. Dinlerken sürekli laf sokuşturduğumuz için o tehdit algısı, o kendini kötü hissetme, o ya ben niye bunu anlattım ki bunu diye bundan pişman olma duygusu dinleyen için de bir azap olur, anlatan için de bir azap olur. Onun için burada konuşanı rahatlatan bir dinleyiş tarzıyla bunu yaparsak, dinleyen için bize de bir kazanım var. Neden? Bizim de duyduğumuz malzeme, input output derler ya hani, aldığımız şeyler, veriler, malzeme olarak bizi oluşturan bilişsel malzemeler değil mi bu bilgiler? Daha düzenli, daha böyle ham olma yerine daha tam bir şekilde olur. Dolayısıyla odaklı dinlediğimizde haklı çıkma arzusunu değil, anlama hedefini büyütüp gerçekleştirmiş oluruz. Bunun için istirham ediyorum yani. Böyle sayfalar dolusu bir ödev değil. Günlük bir tane görüşmede, ya ben 5 dakika daha evvel sabırsızlık yaptım, dinlemedim bu dostumu. 5 dakika kesintisiz dinleyeceğim. Sonra da açık uçlu onun açısından onu konuşturacak bir güzel soru soracağım diye. Bir çabalayın, bakın neler değişiyor. Aziz dostlarım, sosyalin ikinci S'si sıcaklık. Yetkinlik dengesi diyebiliriz buna. İlk temasın psikolojisi aziz dostlarım iki eksenle çalışır. Biriyle ilk konuşmanız, ilk tokalaşmanız, ilk karşılaşmanız, ilk bakışmanız. Birincisi sıcaklık ki bu niyet ve güvenirlik ortaya koyar. İkincisi de yetkinlik, yani beceri ve güvence. Hani bu işi yapar. Bunun elinden bu iş gelir. Bu beni yarı yolda bırakmaz. Sıcaklığı yüksek. İlk gördünüz böyle kanınız kaynadı. Ama bir baktınız, yani otomobilinizi bir tamirciye götürdüğünüzü düşünün. Hiç kimseyi de tanımıyorsunuz. Şöyle dışarıdan bakarak ilerlediniz sanayide. Bir ustanın babacan tavrı hoşunuza gitti. Sıcaklığı yüksek. Durdunuz. Kapı açtınız. Adamcağız orayı karıştırıyor, burayı karıştırıyor. Yetkinliği düşük. Ne oldu? İyi ama işi kotaramaz. Değil mi? O mesajı verir size. Bir baktınız, hatta buna bakmadınız. Size söylediler. Sanayide filanca usta dediler. Yetkinliği yüksek, tecrübesi süper. Birinin de selamıyla gittiniz ama baktınız sıcaklığı düşük. Eğer sıcaklığı düşük profildeyse soğuk bir mesafeli, formal bir profesyonel izlemini doğurur. Muhabbeti olmaz, konuşması olmaz, iletişimi olmaz. Yani işin hatırına gidersiniz oraya, maksat iş görülsün. İnsani ilişki, sosyal boyut, iletişim, etkileşim ortadan kalkar. Bu da menfaat icabı olur. Ha, arada illa da herkesle can ciğer kuzu sarması olacak haliniz yok. Herkesle kanka olacak haliniz yok. Ama kişisel bir tarzdır bu. Benim usulümdür. Hani gittim bir çay kahve içtiysek bile çıkarken teşekkür ederim. Kasada kim varsa ya da oradaki bankoda kim varsa, kim bize hizmet ettiyse gittiğimiz bir yerde. Dolayısıyla sosyal farkındalık bu iki sinyali aynı anda gönderebilmek. Yani birisi gördüğünde, evet, yani bazı ilişkilerde o formal, profesyonel, az evvel dedim mi, herkeste can ciğer kuzu sarması olmazsınız, olamazsınız. Ya olmanız da gerekmez ama, parantezi açıyorum, insan olduğumuz için en azından tatlı dil güler yüzümüzle bir sıcaklık verebiliriz karşıya. Yani biniyoruz toplu taşımaya, herkesin suratı asık, herkesin yüzü telefonda, gözü telefonda, başı önüne eğik. Kimse kimseyle selamlaşmıyor, kimse kimsenin farkında değil. Dolayısıyla o sıcaklık olmadan niyet ve güvenilirlik mahvoluyor. Ondan sonra herkesi kötü niyetli olarak görüyoruz. Hiç kimseye güvenmiyoruz. Sonra atasözü gibi bir de şey uyduruyoruz. Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin. Bir insan babasına güvenmeyecekse kime güvenecek yani? Yetkinlik, o beceri ve güvence kısmında da yani usta çağırıyorsunuz, hak getire. Hem sıcaklığı yok, muhabbeti iyi değil, konuşması iyi değil, selam sabah yok. Hem de yetkinliği yok yani, becerisi yok. Ne yapalım? Ne yapalım? Yandı gülüm keten elma yani. Dolayısıyla insani bir vasıf olarak bu iki sinyali aynı anda gönderebilme sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz var. Bu toplumda yaşıyorsak bana küfür gibi geliyor. Bilmiyorum aziz dostlarım, size nasıl geliyor? Yani karşıdan birisi asık suratla sizi görmeden, görmemeye çalışarak, selam vermemeye çalışarak, ya hocam yolda da herkes böyle haşır neşir mi olacak birbiriyle? Bilmiyorum. Muhammed ümmetiysek sallallahu aleyhi ve sellem efşus selame beynekum diyor. Selamı yaymak zorundayız yani. Tanıdığımıza, tanımadığımıza. Esselamu aleyküm diyorsun. Adam bakıyor böyle. Sanki küfretmişsin. Merhaba diyorsun. Tuhaf tuhaf bir şeyler söylüyor. Hani daha selamı sabahı standarize edememiş bir durumdayken, bazen size de hak veriyorum. Hani hocam nasıl bunlarla kanka olalım, hemhal olalım, sosyal farkındalıkta sosyal ilişki geliştirelim, ama tatlı bir güler yüz oldukça, evet, bünyede bazı zehir olabilir, karşımızdaki kişi için söylüyorum, bizde de olabilir. Selamı yaydıkça sadaka vermiş gibi o tebessümümüz, güzel kelamımız, iyi kelimelerimiz Allah Resulü'nün beyanına göre sallallahu aleyhi ve sellemin, dolayısıyla bizdeki o zehir de panzehirle gidecektir, ondaki zehir de yavaş yavaş azalacaktır. Onun için dengeli bir durumdaki ritüel yapmamız gereken şey basit. İlk başta mesela minik bir empati cümlesi. Yoğun bir gün biliyorum. Hani usta ofluyor, pufluyor, gittiniz. Bir arkadaşa gittiniz, sıradasınız. Bir kamu kurumundasınız. Bir sivil toplum hareketindesiniz. Fark etmez ki, her yerde okuldasınız, iştesiniz. Sizinle uğraşacak, başını kaşıyacak vakti olmadığını söyleyen birisinin karşısındasınız. Yoğun bir gün, biliyorum. Ardından size bakışı değişecektir yani. Ya beyin algılayacaktır mesajı. Yoğun bir gün yaşadığımı anladı. Ya demek ki bana çok fazla yüklenmeyecek yani. Mesela bu iş arkadaşınız olsun ve toplantıdan beraber çıktınız. O notları tam alamamış. Ardından böyle net bir güvence verebilirsiniz ona. Zaten beyni rahatladı ya. Ya toplantı özetini ben çıkartıp paylaşacağım. Düşünsenize, bağ kurmayla alakalı yoğun bir gün biliyorum da o sıcaklığı verdiniz. Sınır koyma, taahhüt, yetkinlik arasındaki dengeyi de özeti ben çıkarıp paylaşacağım diye söylediniz. İnsan zihni bu niyeti okur, sizi anlar. Ama eli boş aşıklara da mahbuplara el vermezler. İlla bir eylem gelecek. Eylemi görmeden de tam güven kurulmaz. İlla bir aşinayı ezeli diyar kadim isterler diyor ya. Bir ezeli bir tanışıklık, eskiden bir şey. Hani banka hesabı dolu olacak yani. Bu konuyla alakalı yani ilk 30 saniyede bir sıcaklık, bir yetkinlik cümlesi ve tavrı yerleştirebilirsiniz iletişiminize. Telefon açarken karşınızdaki kişi görüntülü aramıyorsa, yüz yüze konuşmuyorsanız bile telefona böyle bakıp biraz gülümseyip böyle bir saniye sonra açmanız bile o sıcaklığı verecektir. Sesinizin tonu, artikülasyonu, diksiyonu, fonetiği değişecektir yani. Ve güzel bir yetkinlik cümlesi. Şu anda yoğun bir gün olduğunu biliyorum demiştik ya mesela. Şu anda biraz telaşlı olduğunu biliyorum. Biraz sıkıntıda olduğunu biliyorum. Hani onun açısından bakmış oluyoruz. Sosyal yesine gelelim. Yapıcı dil. Ah kurban olayım. O kadar bize uzak gibi geliyor ki yani. Hep böyle yaralayıcı değil, hep çatal değil, hep zehirli değil. Yapıcı dil dediğimiz şey aziz dostlarım, yargıyı gözleme, suçlamayı duyguya, talebi ihtiyaca, zorlamayı da ricaya çevirir. Direkt bir yargı yerine bir gözlem yaparsınız. Suçlama yerine duyguya odaklanırsınız. Bir talep isteyecekseniz bunu ihtiyaca doğru evirirsiniz. Zorlamazsınız zaten, onu ricaya çevirirsiniz yani. Mesela az evvel hani toplantı notu dedim. Geçen de bahsettim. Ankara'da öyle toplantıda bayağı bir iki gün not aldım yani. Oradan gidelim. Mesela toplantıda sözüm kesildi. Bu bir gözlem. Sözünüzün kesildiğini sanki bir kameraman olarak orada durduruyorsunuz. İşte bak, burada sözüm kesildi. Yorum yok, bir şey yok. Sözünüzü kesenlere bir sataşma yok. Bir gözlem. Bir kareyi aldınız, getirdiniz. Ben çok gerildim. Duygunuzu ifade ediyorsunuz. Karşıdakine bir kızgınlık var mı, bir hiddet var mı? Hayır. Duyguyu ifade ediyorsunuz. Gözlem olarak o kareyi kestiniz, getirdiniz. Duygu olarak da gerildiğinizi ifade ettiniz. Süper. Ama benim eşit söz hakkına ihtiyacım var. Ya ihtiyacınızı söylediniz toplantıya katılımcı olarak gelenlerle ilgili. Değil mi? En tabii bir şey, ihtiyacı bahsetmek. Ve sonuca gelelim. Sırayla gidelim mi? Bir rica. Yani gözlem, duygu, ihtiyaç, rica. Bu dört adım karşı tarafın savunma tepkisini azaltıp işbirliğini artıracak. Ama sosyal farkındalığımız yok edip ortamı gelen ve bizi kaçınılmaz bir çatışmaya sürükleyen eski tarzımızda olduğu için maalesef bu dört cümle muhtemelen o eski tarzda şöyle gelişmiş olacak aziz dostlarım. Mesela toplantıda sözüm kesildi yerine, ya bu toplantıya katılanların hepsi çok saygısız, bir toplantı kültürleri de yok. Yandı gülüm keten elvakine yandı. Gözlemi bu şekilde vermek faciadır aziz dostlarım. Ya da gerildim yerine, hani durumunuzu ifade yerine, ya insan adam yerine koymuyorsunuz ki, ne diyeceğimi unutturdunuz, niye katıldığımı da unutturdunuz bana. Evet, duygunuz bu şekilde olabilir de duyguyu bu şekilde vermek aslında sizi de anlamsızlaştırır. Siz unuttuysanız kendinizi, onlar da sizi unutur zaten. İhtiyacı verme ile alakalı, ya eşit söz hakkına ihtiyacım var diyordunuz hani o dört adımda az evvel anlattığım şekliyle. Ya zaten hep yalakalara söz hakkı veriyorlar, benim gibi hakikati, doğruyu söyleyeni de görmezden geliyorlar. Ya ihtiyacı bu şekilde belirttiğinizde size her söz hakkı verdiğinde, ya bu adam yine böyle sataşacak, bu hanımefendi yine böyle bağırıp çağıracak diye pas geçecekler pisti, inmeyecekler yani. Ya da son olarak sırayla gidelim mi şeklindeki ricanızı bir kesin ya, ne bu keşmekeşlik dediğinizde gerçekten olanlar olup bitmiştir. ve sizin konuşmanıza zaten gerek kalmaz. Hüküm verilip defter durduktan sonra da ne fayda? Aziz dostlarım, vaktimi herhalde yine çok iyi kullanamadım. Sosyalin A ve L'si kaldı. Anahtar halkalar, dolma katmanları inşallah A'da gelecek hafta onu anlatırız. Allah lütfederse. Ve son sosyalin L'si de liderlik, onun mikro ritüelleri. Yine anlatacaklarım olacak bu konuyla alakalı. Gelecek hafta görüşünceye kadar bu sosyalin ilk dört harfinde anlattığım şekliyle S, O, S ve Y'de bu önerdiğim hususları biraz yapmaya gayret ederseniz, farkındalığınızı biraz daha radarları çalıştırıp böyle artırmaya çalışırsanız, bir de o an içinizden bir iyilik geldiği anda onu ertelemeden, tam da melekler böyle fısıldarken, şeytan da karşınızda vesveseyle sizi bundan men etmeye çabalarken, tam o sırada iyiliği yaparsanız herhalde daha iyi bir dünyada yaşamış olacağız. Bu haftalık da bu kadar diyeyim aziz dostlarım. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'me emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.